أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Biliyorsunuz bugünler Türkiye Güneydoğu'da bir savaşla yüz yüze. Aslında dünya çapında büyük bir savaş yapılıyor. Bu vesileyle biz Kur'an-ı Kerim'in savaşla ilgili ayetlerini anlamaya çalışıyoruz. Bugünkü konu başlığımız haklı olan güçlü olur şeklinde. Haklı olmak ne demek? Tabii haklı olmak yaratıcının haklı saydığı konumda olmaktır. Yoksa kendimize kalsa hepimiz kendimizi haklı sayarız. Yani kendisini haksız sayan bir insan kolay kolay bulamazsınız. Şimdi Allah-u Teala gökleri yeri yaratıyor. Yeryüzünde iki günde gökler, iki günde yer ama dört günde yeryüzünün gıda ölçülerini oluşturuyor. Bütün sistemini kuruyor. Dolayısıyla dünya kainat içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Hayvanları yaratıyor. En sonunda insanları yaratıyor. Bütün bunlar insanları imtihan etmek için. Tabii bu imtihandan geçen sadece insanlar değil, aynı zamanda cinler de imtihandan geçiyor. Allah din olarak da gerek insanda gerek tabiatta yaratmış olduğu kanun ve kuralları koyuyor. Rum suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. suresinin 30. ayetinde Allah şöyle diyor: فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Peki bu din ne? فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. İnsanları da ona göre yarattığı fıtrata, yani Allah-u Teala'nın varlıklarda geçerli olan kanun ve kurallarına. Oluşum, değişim, gelişim, oluşum, gelişim ve değişim kanun ve kurallarına yönelt. Şimdi bu kanun ve kurallar yeryüzünde bulunan her insanın yapısında olan şeylerdir. Onun için dikkat derseniz kendini bozmamış insanlar dünyanın her yerinde aynı şeylere iyi, aynı şeylere kötü derler. Kendini bozmamış olan bir kişi Allah'ın ayetiyle yüz yüze geldiği zaman hah işte bu der. Çünkü kendisi de Allah'ın bir ayetidir. Ve kendi yapısıyla birebir örtüşen bir anlayışın ortaya çıktığını görür. Ondan sonra diyor ki Allah, لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ. Allah'ın yaratmasının yerine koyacak hiçbir şey yoktur. Yani siz Allah'ın doğru dininin yerine herhangi bir şey koyamazsınız. Ya da Allah'ın yarattığı gibi hiçbir şey yaratamazsınız. Mesela işte bugün bakıyorsunuz ki bazı telefonlar yüz tanıma şeyi yapmışlar. Bazı yerlerde yürüyüşle ilgili, yürüyüşüne göre insanları tanıma sistemleri oluşturuyorlar. Çünkü Allah öyle yapıyor ki hiç kimsenin parmak izi, hiç kimsenin yüzü, hiç kimsenin yürüyüşü, hiç kimsenin sesi, hiç kimsenin sahip olduğu şey bir başkasında yok. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı gibi yaratacak hiç kimse yok. Bunu herkes bilir. Peki Allah'ın yarattığı gibi yaratmak mümkün olmadığına göre Allah'ın bu yaratılışında geçerli kanun ve kurallara göre oluşturduğu dinin yerine geçecek bir şey de yoktur. Sonra diyor ki ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ İşte sapasağlam, dimdik duran din budur. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu dini böyle bilmezler. Şimdi Allah-u Teala yarattığı kainata, yarattığı insana uygun, onun yaratılış kanunlarına uygun bir din ortaya koyuyor. Ve bu dine göre insanları imtihan ediyor. Peki niye imtihan ediyor? Mesela şimdi tabiatta dikkat ederseniz insandan başka düzeni bozacak bir varlık yoktur. Yani ufak tefek sıkıntılar meydana getirebilirler ama düzenini bozamazlar. Şimdi Allah-u Teala işte meleklere bir gün diyor, biliyorsunuz Bakara suresinin 30. ayetinde وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ Bir gün Rabbin meleklere şöyle dediği zaman اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Yeryüzünde muhalif bir varlık oluşturuyorum. Şimdi Allah Allah, yani şimdi her şey birbiriyle uyumlu, hiçbir şey muhalefet yapmıyor ama Allah bir muhalif varlık ortaya çıkarıyor. Galu kendilerinde muhalefet yapma imkanları olduğu için şöyle diyorlar. Tabi biliyorsunuz bize melekleri böyle odun gibi varlıklar şey yaparlar hiç. Ama bakın Cenab-ı Hakk'a itiraz ediyorlar. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يا رب sen yeryüzünde kurulu düzeni bozacak ve kan dökecek birisini mi şey yapacaksın oluşturuyorsun bunlar yani birbirine muhalifse böyle yaparlar وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُكَدِّسُ لَكَ Tamam, biz sana, sen her şeyi, yarattığın her şeyi güzel yarattığın için biz sana boyun eğeriz. Ya yani sana boyun eğmemiz öyle gözü kapalı değil. Ne yaparsan güzel yaparsın. Ve sadece sen yarattığın için bu varlığı temiz kabul ederiz. Yani sana baş kaldırdığımızı düşünme demiş oluyorlar. قال إني أعلم ما لا تعلمون diyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Şimdi bilmediğine işte orada Adem Aleyhisselam'a isimleri, tüm varlıkları öğretiyor. Yani ilk insan efendim hiçbir şey bilmiyordu da bilmem şöyle yapmış, böyle yapmıştı da Erdem Bey'in beni çok etkileyen bir sözü vardı. Neydi o? Bir tane buğdayla ilgili bir şey söylüyordu. Onu bir daha söylesene.
Evet hocam, yani şöyle bir insanın Allah öğretmemiş olsa buğdaydan ekmek yapmak, bütün insanlık bir araya gelse kimin aklına gelir? Nasıl böyle bir şeyi ortaya evet. çıkarabilirler? Sadece basit her gün kullandığımız evet. bir ekmek, bir un hatta yani un yapmak bile.
Yani millet oturuyor masa başında ilim uyduruyorlar. İşte şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur, öyle olursa öyle olur ve o şekilde kendilerini öne çıkarmaya.
Ateşin bulunması diye bir şeyden bahsediyorlar.
Ateş hocam. Bulunuyormuş da bilmem. Yok tekerleği bulmuşlar da evet. saçma sapan. Yok efendim taş devriymiş de maden devriymiş de şuymuş bunların
yazının
hepsi.
Yazının bulunması falan.
Hayal. Başka bir şey. Yazı bulunmuş da falan. Nerede bulmuşlarsa tabii. Tövbe estağfurullah. Bir de gücü bulsalardı yazı buldukları.
Parayı bulan da yok oluyor hocam bu arada. Lidyalar.
Şimdi Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a tüm varlıkları öğretiyor ki melekler onları zaten görüyorlar hepsi. Ama neye yarar onu bilmiyorlar. Adem Aleyhisselam onu öğrettikten sonra hadi bakalım siz işte yeryüzünü fesata uğradır falan diyordunuz ya bilmediğiniz taraflar var. Hadi şunları neye yaradığını bana söyleyin deyince hepsi ya Rabbi sana boyun eğeriz. Senin öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Diyorlar. Dolayısıyla tabi insanın iki şekli var. İki şekilde şeyi var. Bir, fıtratına uygun olarak Allah'ın verdiği yetenekleri de düzgün bir şekilde kullanırsa ki hiçbirimizin yüz şekli diğerinde yoksa, hiçbirimizin saçı diğerinde yoksa, hiçbirimizin özellikleri de diğerinde yoktur. O zaman her birimiz aslında dünyada tekiz. Kendi yeteneklerimizi keşfettiğimiz zaman zirve yapar ve bir numara oluruz o sahada. Ama eğitim işte o işe yarar. Ama yeteneklerimizi keşfetmede en sağlam yol da Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an bizi fıtratımızla birlikte, yani birilerinin peşine takmadan doğru yolda ilerlememizi sağlar. Şimdi eğer Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a öğrettiği gibi davranırsak ilim, medeniyet, gelişme olur. İşte bak şu anda burada oturuyoruz. Kapalı bir alandayız. Kış, Şubat ayındayız. Ama hiçbirimiz üşümeden bir sohbet yapıyoruz. Siz bizi dinliyorsunuz. Şu anda insanların ürettiği bir binadayız. İnsanların ürettiği elbiseleri giymişiz. İşte burada mikrofondur, orada kameralar. Yine insanların ürettiği şeylere tüm dünyaya bu sohbeti canlı olarak iletiyoruz. Şimdi böyle bir şey hayvanlar aleminde söz konusu olmadığı gibi melekler aleminde de yok yani böyle bir şey. İşte Allah-u Teala diyor ki sizin bilmediğiniz taraf var, tamam. Tamam da şimdi insanlarda bir de sınırda duramama özelliği var. Sürekli imtihandan geçirildiğimiz için dünyanın en zor şeyi kendimize laf anlatmaktır. Ben şimdi burada size çok rahat rahat konuşuyorum. Şöyle oh atarım tutarım. Ama kendime laf anlatmak dünyanın en zor işidir. Şeyde işte İmam Hatip'te okurken İslami İlimler Fakültesi'nde falan şeye bir türlü anlam veremezdim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi beni bana bırakma diye dua ediyor. Bir an olsun bile beni bana bırakma. Ne demek? Sonra bir de sonra kendi kendimle mücadeleye başlayınca bazen bakıyorsunuz ki insan bir yerde başarılı oldu mu orada durmuyor, illa birilerisini atlayacak. İşte kendini orada tutabilmek dünyanın en zor işi oluyor. Onun için Allah-u Teala şeydi, İkra suresindeydi değil mi?
İnnel insane le yatga erra'ahu stagna.
İnnel insane le yatga erra'ahu stagna. İnsan kendisini
kendine yeter gördüğü
an, kendine yeterli gördüğü an tamam ben oldum dediği zaman hemen sınırları aşar. Biz de imtihan için yaratıldığımızdan dolayı bu en zor iş. Yani başkalarına söz geçirmek kolaydır da kendinize söz geçirmek çok zordur. Böyle elinize maddi imkan geçtiği zaman sınırları aşmamak. Efendim işte bir takım yönetimde şurada burada güçlü hale geldiğiniz zaman sınırları aşmamak. Neyse hangi konuda olursa olsun kendinizi kendinize yeterli gördüğünüz zaman sınırları aşmamak kadar zor bir şey yoktur. İşte bu sınırları aşmaya başladığınız an başkalarının hakkına dokunuyorsunuz. O başkası da kendisini korumak zorunda. Bir muhalif yapı var. Sende ne kadar bir muhalefet yapısı varsa öbüründe de o kadar var. Şimdi dikkat edin, daha iki küçük kardeş bile birbirlerine nasıl muhalefet ediyor görürsünüz. Allah öyle yaratmış. Muhalif bir yapı. Bu muhalif yapı bizim imtihan edilmemize sebep oluyor. İşte burada ister istemez savaş kaçınılmaz oluyor. Savaş kaçınılmaz olduğu zaman bir sınırı aşan var, bir kendisini koruyan var. Haklı olan kim oluyor burada?
Kendisini koruyan.
Kendisini koruyan. Haksız olan sınırı aşan. Sınırı aşan yaptığının yanlış olduğunu bilir. Ama kendisine hükmü geçmez. Hele bir de ben demeye başladı mı artık onu tutana aşk olsun. ne kadar iyi yetişmiş olursa olsun son derece zordur. İşte burada bundan dolayı savaş hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunu gösteren ayetleri önce şu Vedat'tan bir dinleyelim. Vedat bir o ayetleri oku.
Evet. Bu gibi savaş zamanlarında hemen savaşın neden var olduğu gündeme gelir. Savaşın bizatihi kendisi tartışılmaya başlar. Savaş karşıtı söylemler gündeme gelmeye başlar. Bugün de sosyal medyada vesaire bunlar çok sık görülüyor. Burada İslam'a da bir takım eleştiriler geliyor. Diyorlar ki işte İslam barış dini deniliyor ama bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim sürekli savaştan bahsediyor, savaşı emrediyor, insanları savaşa teşvik ediyor. Bu nasıl bir şeydir diye insanların kafasında soru işaretleri oluşuyor. Öncelikle şunu söylemek lazım ki İslam barış dini değil, fıtrat dinidir. İslam'ın barış dini olduğu söylemi insanların ürettikleri bir slogandır sadece. Dolayısıyla savaşın da bir zamanı vardır, bir şartları vardır. Barışın da bir zamanı vardır, bir şartları vardır. Her zaman barış olsun, hiçbir zaman savaş olmasın iddiası bir defa fıtrata, tabiata aykırı bir iddiadır. Böyle bir şey zaten
o zaman
akla
insan
muhalif
yapıda olmayacak demektir.
Yani evet. Bu tabiata aykırı bir şey bir defa. Evet. Bakın Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Haç suresinin 40. ayetinde Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için diyarlarından, yurtlarından çıkarılan kimselerdir. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدُ Eğer Allah'ın insanların bazısıyla def etmesi olmasaydı,
engellemesi
olmasaydı ne olurdu? Lehuddimet savami'u ve bi'u ve salavatu ve mesacidu yuskaru fiha ismullah. Allah'ın isminin anıldığı mescitler, kiliseler, avralar, tapınaklar hepsi yerle bir olur giderdi yeryüzünde.
Çünkü herkes derdi ki ben nasıl inanıyorsam sen de öyle inanacaksın. Evet.
وَلَيَنْصُرُنَّ اللّٰهُ مَنْ وَلَيَنْصُرُنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرَهُ Allah kendisine yardım edene yardım eder. اِنَّ اللّٰهَ لَكَوِيُّنْ عَز۪يزٍ Allah kavi ve azizdir. Yani eğer savaş diye bir şey olmasa yeryüzünde bir defa kurulu düzenin bozulacağını, yani barış denilen şeyin zaten var olamayacağını Allah-u Teala söylüyor.
Yani ya birisinin aşırı muhalefetine engel olmak lazım.
Evet.
Tabii.
Bunun benzer bir ayeti de yani müteşabih olan bir ayette Bakara suresinin 251. ayetinde geçiyor. İzleyenlerimiz ona da bakabilirler. Bir başka ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. O da Bakara suresinin 216. ayeti. Bu ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kutibe aleykumul kıtel ve huve kurhun lekum. Savaş size farz kılındı ancak siz ondan hoşlanmıyorsunuz. Yani hoşlanmadığınız halde savaş size farz kılındı. Ki hiç kimse canını tehlikeye atmaya, durup dururken kurulu düzenini bozmaya, işini gücünü bırakmaya, ailesini bırakmaya hevesli değildir. Peki neden savaş farz kılındı? Allah-u Teala onu şöyle açıklıyor. وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Belki siz bir şeyden hoşlanmıyorsunuzdur fakat o sizin için iyidir, hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Ve belki siz bir şey seviyorsunuzdur ama o şey sizin için kötüdür. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir fakat siz bilemezsiniz. Mesela burada bir örnek olarak İsrailoğullarına mesela Allahu Teala zamanında bir savaş emri vermişti. Demişti ki onlara mukaddes bölgeyi zorba olan bir toplumun elinden kurtarın demişti Allahu Teala. Savaş emri vermişti fakat İsrailoğulları hemen savaş karşıtı bir tutum sergilediler. Dediler ki ya biz Mısır'dan gidelim de zorba insanların elinde öldürülelim diye mi çıktık? Bu yüzden mi sen bizi Mısır'dan çıkardın diyerek savaşa karşı çıktılar. Peki sonucunda ne oldu, neticesinde ne oldu? 40 sene boyunca hastalıklar içerisinde, sefalet içerisinde, açlık içerisinde, çölde sürüne sürüne öldüler. Eğer orada Allah-u Teala'nın emrini tutmuş olsalardı, belki kısa bir sıkıntı çekeceklerdi ama neticesinde süt ve bal akan bereketli bir bölgede yaşayacaklardı. Buna katlanmayınca ne oldu? Sıkıntılar içerisinde daha büyük sıkıntılara düçar olmuş oldular.
O yani. Bereketli bölge neresi?
O bereketli bölge Filistin bölgesi bugünkü. Yani savaş kötü gözükebilir ama Allah-u Teala savaşı emretmesinin arkasındaki sebep o olmazsa arkasından daha büyük sıkıntıların gelmesinden dolayı. Bir başka ayet-i kerimede de Nisa suresinin 84. ayetinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Fekatil fî sebilillah. Allah-u Teala direkt emir veriyor. Allah yolunda savaş. La tukellefu illa nefsek. Sen nefsinden başkasından sorumlu değilsin. Kendinden başkasından sorumlu değilsin. Ve harridil müminin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bakın bugün de hocam yeryüzünde savaştan soğutmak bir suçtur kanunlarda. Müminleri de teşvik et. Asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Böylece Allah kafirlerin baskınını önlemiş olur.
Tabii eğer... kafir demek ne demek? Yani doğruları görmemekte direnenler demek. Yani illa Allah'ın kurulu düzenini bozacağım demektir. Çünkü ayetlere karşı direnene kafir denir. Ayetler de evrensel doğrulardır.
Yani burada da eğer bugün savaşmazsanız siz yarın bir baskına uğrarsınız ve çok çok daha kötü bir duruma düşersiniz diyor Allah-u Teala. Vallahu eşeddu be sen Allah'ın baskını daha güçlüdür ve eşeddu tenkiyle Allah'ın cezası da daha şiddetlidir buyuruyor Allah-u Teala. Yani Kur'an'da savaşın sebebi savaş olmadığı takdirde insanların çok çok daha kötü duruma düşmelerini önlemek için.
Evet. Şimdi dikkat ederseniz insanlarda inanılmaz bir tatminsizlik vardır. Yani birisi der ki ya bir tane arabam olsun yeter. Arabası olduğu gün o arabayı artık görmez. Bir tane de evim olsun. Evi olduğu gün ya ama o komşunun evi bahçeli. Bir de yazdığım o hiç mümkün değil. Kanuni Sultan Süleyman'ın şöyle dediği anlatılır. Tabii gerçekten demiş mi dememiş mi ama söz çok uygun. İşte dünya bir padişaha çok, iki padişaha da az. Ne demek bu? İki padişah az deyince ne oluyor? İkinci bir padişah istemem karşımda. Çünkü artık büyümüş ya. Şimdi Amerika karşımda kimseyi istemem diyor. Bir başkası. İşte şimdi muhalif yapıdaki insanlar böyle oluyor. Yani şey bu ama siz onun karşısına çıkmazsanız olmaz. İşte ondan dolayı Allah-u Teala bize sürekli savaş konusunda hazır olmayı emrediyor. Aslında burada çok büyük bir yanlış yapılıyor. Bu yanlış bizde 19. asırda başlamıştır. Ondan önce yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asker var mıydı? Şu adamlar asker. Asker sınıfı var mıydı? Osmanlı'da da kapı kulu askerleri dediklerinden başka asker sınıfı yok. Ve onlardan da neler çektiğini biz hep şey yaparız yani padişahın. Bir, bu askerdir, bu polistir, bu savcıdır, bu şudur. Bu 19. asırda Batı'nın bizi parçalamak için yüklediği şeydir. Bir kere bundan kesinlikle uzaklaşmamız lazım. Şimdi hepimiz kardeşim yani bugün Türkiye'nin düzeni bozuluyorsa bundan zarar gören cephede savaşan kişiler değil ki hepimiz. Her birimiz bir kere kadınıyla erkeğiyle her an savaşa hazır olmamız lazım. Eğitimli. Efendim silah kullanmasını, şusunu, busunu hepimiz öğrenmemiz lazım. Yarın efendim şey yaptıkları zaman diyelim ki Allah muhafaza orada tam cephede savaşan kardeşlerimiz bir an için şeylerini kaybettiler, içeri girdiler. O zaman hadi buyurun beyler, nerede oturmak istersiniz mi diyeceğiz. Şimdi herkes asker olduğu zaman durum değişir. Dikkat ederseniz bu Osmanlı'dan kalma yapının ortaya çıkması karşı tarafı ciddi anlamda korkutuyor. Yani şimdi vatandaşlar gidiyor, işte hanımlar gidiyor, ben de askere kaydediyor. Vatandaş, Batılılar böyle bir şeyi hayal bile edemezler. Efendim yok işte 15 Temmuz'da vatandaş şeyin tankın karşısına çıkıyor. O tanktaki adam da bunun üzerine sürmüyor. Bu fıtratlar konuşuyor orada. Şimdi bir kere bunu bir an önce yapmamız lazım. Siz efendim şeyi polise verdiğiniz zaman işte uyuşturucu engelleyemiyoruz. Tabii adam uyuşturucu satıcısı onun peşine cebine 5 kuruş koyar. Sen 1000 defa karşısında iki şey yap. Osmanlı öyle yapmıyordu ki. Her vatandaşa, toplumdaki her türlü yanlışa karşı müdahale yetkisi vermişti. Onun için Osmanlı'da suç bulmak hemen hemen imkansızdı. Çünkü adam işleyemiyordu. Bir kere bunu yapmak zorundayız. Yani bu efendim işte ordu, o bak dikkat ederseniz bize ordu millet derler. Niye ordu millet derler? Çünkü biz millet olarak orduyuz. Ama şu anda ordusu ayrı, millet ayrı hale geldik. Bu olmaz. Bunun bir an önce şey yapılması lazım. Bak hepimiz kendimizi her türlü olumsuzluğa karşı hazır tutmak zorundayız. Peki bir de şey var. Tamam. Savaşı hangi sebepler doğuruyor? Neden dolayı insanlar savaş yapmak zorunda kalır? Bir kere yani şunu tekrar çok iyi şey yapalım. Bundan önceki dersimizde şey yapmıştık, savaş ortamında düşünce hürriyeti konusunda bir ders yapmıştık. Bir kere Allah-u Teala hayatı imtihan için yarattığından dolayı düşünce hürriyeti diye bir şey asla engellenemez. Her insanın Allah'a isyan etme hürriyeti vardır. Her insanın düşüncesini açık ve net bir şekilde söyleme hürriyeti vardır. Hiç kimse benim dediğim gibi konuşma mecburiyetinde değildir. Herkes her şekilde konuşur. Zaten o herkes her şekilde konuştuğu zaman doğrular daha rahat bir şekilde ortaya çıkabilir. Ondan sonra bir de şu da var, bunu da mutlaka söylememiz lazım. Bir kere şu hapis cezası bir an önce bizim kanunlarımızdan çıkması lazım. İkinci adımda da dünya gündeminden kalkması lazım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyi yasaklayan Allah-u Teala hiç kimsenin hapse atılmasını kabul etmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hapis cezası diye bir şey bulamazsınız. Bir tek Yusuf Aleyhisselam'ın hapse atılması ki o da Müslüman değildi onlar. Şimdi bu da çok çok mühim bir şeydir. Şimdi şeyin savaşı doğuran sebepler neler?
Evet. Onu şey yapalım. Hocam şimdi sizin de Vedat Hoca'nın da söylediği gibi yeryüzünde savaşın olmadığı, olmaması, işte bütün dünyada barışın hakim olması gibi bir şey. Bu ancak hayal dünyasında
cennette
olabilecek
olur, cennette bir şey.
İşte yeryüzünde dedi bu diyerek başladı bu yüzden. Tamam. Zaten Rabbimiz de aynen sizin dediğiniz gibi savaş yani canlarla mallarla cihadın karşılığını o şekilde cennet olarak açıklıyor. Mesela Saf suresinin 10. ayetinden itibaren okumaya başlarsak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Yani ey inanıp güvenenler, Allah'a güvenenler, sizi elim bir azaptan, acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi? Yani bu bir ticaret şeklinde anlatılıyor bize. Tu'minune billahi, Allah'a güvenirsiniz ve Resulihi ve elçisine. Ve tucahidune fi sebilillahi bi envalikum ve enfusikum. Ve Allah yolunda canlarınız ve mallarınızla cihat edersiniz.
Bak Allah yolunda canlarınız ve mallarınızla cihat edersiniz. Evet. Bunu kim yapacak? Bunu, askerler mi?
Bunu bütün müminler, bütün herkes inananlar, yapacak herkes yapacak.
Yani bu herkesin sorumluluğu.
Zaten devamlı da zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun diyor. Eğer bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu hepimizin sorumluluğu. Mal ve canla bir Allah yolunda cihat.
Belki şunu, Allah yolunda cihat derken insanlar hemen savaş zannediyor. Allah yolunda cihat demek yanlışlarla mücadele etmek demektir. Biz evvela Mesela en büyük cihat kendimizle yaptığımız cihattır. Çünkü kendimize engel olamayız. Bir de ondan sonra en yakınlarımızın yanlışlarına karşı mücadele etmek, sonra çevreyi genişletmek, sonra insanların yanlışlarına karşı mücadele etmek. Yani kurulu düzenin bozulmasına yönelik davranışlara karşı çıkmaktır. Evet.
Evet, devamında da yani bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır dedikten sonra şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Yağfir lekum zunubekum." Bunun karşılığında Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve yudhilkum cennetin tecri min tahtiha enhar ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, cennetlere sokar ve mesakine tayyibeten fi cennati adnin ve temiz meskenlerin, yani yerleşim yerlerinin bulunduğu adn cennetlerine. Zalikel fevzul azim, işte büyük zafer budur, asıl zafer budur. Ve uhra, tabi bunun bir de dünya şeysi var, karşılığı var. Ve uhra tuhibbuna, bunun seveceğiniz bir karşılığı daha var dünyada. Nasrun minallahi, Allah'tan bir yardım. Ve fethun garib, yakın bir fetih. Ve beşşiril müminin, yine burada da bütün müminleri bununla müjdele diyor. Yani Allah yolunda canımızla ve malımızla cihad etmek hepimizin görevi ve karşılığı da işte Rabbimizin ticaret olarak tanımladığı bu şeyler. Yine Yahya Hoca'nın hatırlattığı Tevbe suresinin 11. ayetinde şöyle 111. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz: İnnallâhe eşterâ minel mu'minîne enfusehum. Allah müminlerin canlarını satın almıştır ve envalehum ve mallarını. Bi enne lehum el cennete, cennet karşılığında almıştır. Yukatilune fi sebilillah, cennet, evet. Yukatilune fi sebilillah fe yaktulune ve yaktulun
ve yuktelun,
ve yuktelun. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Va'den aleyhi, hakkan, bu Allah'tan, ondan gerçek bir sözdür. Fit Tevrati vel İncil, İncil'de ve Tevrat'ta da bulunan, vel Kur'an ve Kur'an'da, hepsinde. Ve men evfa bi ahdi minallah, ahdihi minallah, festebşuru bi bey'ukum, bey'ikum,
ellezi bayatum,
ellezi bayatum, Allah'tan başka sözünü, sözünde yani şey olan,
nasıl, daha fazla duracak olan birisi var mı?
Daha vefalı olan kim vardır?
Evet, yaptığınız bu sözleşmede
ve yani nasıl şey yapamadım, tam çok toparlayamadım.
Bayatüm, yani Cenab-ı Hak'la bir anlaşma var ve bundan dolayı yaptığınız bu işlemden dolayı da
müjdeli,
müjdeler olsun, yani şey bekleyin, yani sevinçli durumlar, tamam, bekleyeceksiniz.
Evet, zaten bunun da sonu ve dalike huve fevzul azim, huvel fevzul azim.
Yani biz, bu da biz malımızı da şey, canımızı da Allah için vermeye her zaman hazır olmak durumundayız. Zaten benim olan ne var ki? Yani her şey Allah'ın. Allah vermeseydi bu vücuda sahip olamazdım. Allah vermeseydi şu anda size konuşamazdım. Siz de beni dinleyemezdiniz. Zaten her şey Allah'ın, da önemli olan o şuur içerisinde davranabilmektir.
Yine Vedat Hoca'nın benzerini okuduğu bir, yani ikinci tekil şahısla bir emir olarak Rabbimizin emrettiği savaş aslında bütün hepimize başka ayetlerde yine emrediliyor. Mesela Bakara suresinin 190. ayetinde ve katilu fi sebilillahillezine yukatilunekum, sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın diye zaten emir var. Ve la ta'tedu, ancak sınırı aşmayın, aşırılık yapmayın. Demek ki savaşta bile bir sınır ve bir aşırılıktan söz ediliyor. İnnallâhe lâ yuhibbül mu'tedîn, Allah sınırları aşanları, haksız yere saldırı yapanları sevmez. Şimdi savaşı gerektiren durumları ben dört gruba ayırdım hocam.
Yani demek ki biz Müslümanlar olarak kendimiz savaş çıkaramayız.
Evet.
Birisi savaş çıkarıyor, tabii ki ona karşılık vereceğiz.
Ya da savaşın
ama
şartları
illa da, gerekçeli olur. Ama illa da savaş, evet, ordu getirmesini buraya kadar bekleyemezsiniz. Değil,
tabii. Çünkü size ani, bir tehdit oluştuğunu
görüyoruz. Ani bir baskın yani yaparlar ve şey yapar. Onun için onu duyduğunuz anda tedbirinizi alıp gerekirse siz başlatırsınız. Evet. Ama karşı tarafın şey, onunla ilgili ayetlerde.
Şimdi o gerekçeler de şöyle. Mesela Mümtehine suresinin 8-9. ayetlerinde 3 önemli sınır çiziliyor. Burada her zaman okuduğumuz gibi. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin. Allah şunu sizden yasaklamaz. Sizinle din hususunda savaşmamış olanlara velem yuhricukum min diyarikum ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara enteberruhum ve tuksitu ileyhim onlara iyilik yapmak ve onlara adil davranmak konusunda sizi yasaklamaz, size bir yasak koymaz.
Burada istersen geçendeki bir şeyi de tekrarlarsak çok iyi olur. Buyurun. Bakın burada diyor ki inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmak. Ya adam beni öldürecekse buyur beyefendi nereden vurmak istersiniz? Buradan mı yoksa buradan mı? Böyle diyecek halimiz yok tabii. Elbette ki onun yaptığının cevabını vereceğiz. Onun için ve ahracukum min diyarikum değil mi? Evet. Ve de ülkenizden çıkarıyor. Kardeşim ben yani şu anda burada eğer oturuyor olmasaydık bu sohbeti yapamazdık. Benim ülkemden çıkarıyorsan bütün düzenimi bozuyorsun.
Güvenliğe de bir tehdit var aynı zamanda.
Evet. Güvenliği tehdit var. Kusura bakma. Evet. Peki bunları yapmıyorsa efendim dedikodu yapıyor. İşte sosyal medyada şöyle yapıyor. İşte bana şunu konuştu. İşte falanla şu. Hayır. Onlar imtihan gereğidir. Onun için şunu Müslümanlar çok çok iyi bilmeli. Ondan dolayı tekrar etmek istiyorum. Bakın Abdullah bin Übey bin Selul, bundan önceki derste şey yaptık. Bu hakkında bir sure inen bir adam. Hatta iki tane sure. Birisi Münafıkun, öbürü de Nur suresinin ayetleri. Bu şahsın inandıktan sonra kafir olduğunu Allah bildiriyor. Peki sen kafir oldun, mürtet öldürülecek diyor mu? Hayır. İlk kafir olan şeydir, iblistir. Allah ona ömrünü bile uzattı. Evet. İki, bu şahıs müreisi suyu başında, yani benim Stalik savaşı sırasında ordu içerisinde problem çıkarıyor. Hatta çok ağır bir söz söylüyor Resulullah'a. لَاِنْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُ مِنَ الْاَذَلِ Şey miydi? 11. ayet miydi? Şey? Yok 11 değil, 11 değil. 7-8 falan olabilir. Münafıkun suresi. Hele bir Medine'ye gidelim. İzzetli ve şerefli olan, zelil vakir olanı çıkaracak. Kaçıncı ayet? 8. ayet. İzzetli kendisiymiş. Çünkü Resulullah Medine'ye gelmeden kral yapılması için hazırlıklar başlamış. Zelil vakir de Resulullah'mış. Bu kadar ağır hakaret yapıyor ve savaş ortamında. Dönüşte de şeye, Ayşe validemize zina iftirasını organize ediyor. Düşünün, Ebu Bekir, Resulullah'ın aile ortamını bozuyor. Arkasından da zaten Hendek Savaşı hazırlıklarını yapılıyor şeyde. Bir ay sonra da Hendek Savaşı çıkıyor. O kadar kötü ortamda, o kadar kötü şeyler yapıyor ki. Ama az önce okuduğun ayetteki bir fiil olarak bir eyleme girişmediği için, yani biz fiilen savaş yapmadığı için ya da bunları buradan çıkarmak için bir eyleme girişmediği için Resulullah oğlu diyor ya Resulallah babam artık ölüm hak etti diyor. Müsaade et de ben öldüreyim diyor. Çünkü başkaları öldürürse ona karşı düşmanlığım olur. Resulullah ne diyor? İşte enteberruhum ve tuksidu ileyhim orada. Madem bunlar henüz yani fiili savaş yok. Zaten öyle bir şey yapacak durumu da yok. Hem de bir bizi çıkaramıyor. O zaman onlara bizden sadece iyilik ve ikram görür diyor. Peki fikir hürriyetinin böyle bir doruk noktasını kim bilir? Müslümanlarda var mı?
Yok. Çünkü öyle söylüyor. Çünkü ayetin sonu innallâhe yuhibbul muksitîn diyor.
Bitti.
Burada şunu da söylemek istiyorum. Biraz araya girmiş gibi olacağım ama.
Bir şey olmaz.
Şimdi münafıklara bile böylesine hem de zor ortamda, savaş ortamında fikir hürriyetini vermiş olması Resulullah'ın onların yaptığını onayladığı manasına mı gelir?
Kesinlikle değil.
Hayır. Yani bırak içindeki kinini kus kardeşim sen ne düşünüyorsan söyle. Şimdi bunu niye söyledim? Ya biz hani yine bu derslerden işte soru cevap kısmından kestiğimiz soruları sosyal medyaya yüklüyoruz biliyorsunuz. Orada yüklediğimiz sorulardan bir tanesi şöyleydi. Hani bugün sosyal medyada var görüyorsunuz işte Afrin'de bir operasyon var. Buna karşı çıkanlar da var. Değil mi? Bazıları diyor ki işte olmaz savaşa karşı şu bu falan. Şimdi savaş, devletin bu savaş politikalarını eleştirmek hapis cezasını gerektirir mi? Böyle bir şey soruldu. Hocam da cevapladı biz bunu koyduk. Aynen bu söylediklerini yine hocamız söyledi orada. İşte ya bak Resulullah döneminde de benzer olaylar oldu. Şöyle sıkıntılar oldu. Abdullah bin Übey geldi, ortalığı karıştırdı. Şunu yaptı, bunu yaptı ama fiili herhangi bir şey olmadığı için Resulullah ona bir ceza vermedi. Ya bırak konuşsun. Ne istiyorsa yapsın. Yeter ki fiili bir şey bize bir zarar vermesin. Lafla istediğini desin. Yazılan yorumları gördünüz.
Yok bakmadım. Hiç bak fırsatım yok ki.
Vay işte siz de mi o hainler gibisiniz? Biz şimdi onları şey mi yapacağız? Bir şey yapmayalım mı falan? Ya niye bir şey yapalım işte? Adamın bunu söyleme hürriyeti de mi olmasın?
Hayır yani ben, sen bırak eğer karşı Müslümansan çıksın.
Peki
Allah'ın
bizim bunu
bu.
Söylüyor olmamız bizim de onlar gibi karşı çıktığımız manasına nasıl geliyor? Değil mi? Ya biz diyoruz ki yani Resulullah münafıklara bile bu hürriyeti vermiş. Bunu söylemek münafıkların yaptığı doğrudur, bravo biz de alkışlıyoruz demek manasına mı geliyor? Ya bunu dahi anlayamayan adamlar yorum yazıyor ya. İşte sosyal medyada bak sen de hürsün kardeşim.
Yazıyorsun
işte. Yani sen de bu hürriyetinde böyle ileri geri yorum yazıyorsun da sana da kimse bir şey demiyor işte.
Dememeli.
yani şimdi Rabbimiz burada hangi konuda yasak koymadığını Allah'ın söylüyor. Ama devamında hangi konuda yasak koyduğunu da söylüyor. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne katilûkum fiddîn. Allah sadece sizin için şu konuda yasak koyar. Sizi suçundan men eder. Sizinle dininiz konusunda, din konusunda savaşan ve ahracûkum min diyârikum sizi diyarınızdan, yurdunuzdan çıkaran ve zâhiru alâ ihrâcikum bu çıkarılmanıza da destek verenlerle entevellevhum onlarla yakınlık kurmanızı Allah yasaklar. Ve men yetevellehum fe ulâke humuz zâlimun. Kim bu yakınlığın peşinden giderse, bu yakınlığı kurarsa onlar yanlış yapmış olurlar. Buyuruyor Rabbimiz. Şimdi savaşı gerektiren şeylerden bir tanesi bu üç önemli çizgi.
Yani haklı olan güçlü olur dedik ya. Yani bu gerekçelerle evet. Savaş yaptığınız zaman haklı olursunuz.
Haklı olursunuz.
Bunu demek istiyorum.
Ancak bu gerekçelerle savaş evet. Yaparsanız haklı olursunuz.
Evet. Yani.
Bir diğer savaştığınız
mesela
takdirde...
Asıl mesele Allah'ın yardımını almak.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bir diğer savaştığınız takdirde haklı olabileceğiniz gerekçe Nisa suresinin 75-76. Ayetlerinde gösteriliyor ki o da onu da şöyle özetleyebiliriz başlık olarak vermek gerekirse ezilenlerin çağrısı ya da zayıf duruma düşmüş olanların çağrısı. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ma lekum la yukatilune fi la tukatilune fi sebilillah. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Vel mustad'afine miner ricali ven nisa'i vel vildan ve erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar uğruna. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَارِيَةِ الظَّالِمْ اَهْلُهَا Onlar ki şöyle diyorlar, Rabbimiz, yani şöyle dua ediyorlar, Rabbimiz bizi halkı yanlışlar içerisinde bulunan bu toplumu, bu beldeden çıkar. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا Ve bizim için katından bir dost oluştur. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Ve bize katından bir yardımcı gönder diye dua eden bu ezilmiş kişilere nasıl yardım etmemek için savaşmazsınız Allah yolunda? Yardım etmek için
demek
savaşmazsınız.
Demek ki iki gerekçe var burada. Bir Allah yolunda
bir de böyle bir çağrısı olan evet. Yani işte ezilen bu kişiler uğruna
bir
savaşmak.
Bir de o ezilen kişilerin Müslüman olma şart da yok.
Yok evet burada yani. Bir Müslüman olma şart da yok.
Mesela yani. Şimdi Afrin'de adam diyor ki işte geldiler iş yerimi şey yaptılar. O oğullarımı almak istediler, öldürdüler. İşte bunların yani niye? Yani insanlar Allah-u Teala'nın kurduğu düzene uygun bir şekilde yaşasınlar. O düzeni bozucu hareketlere karşı çıkıyorsunuz. Evet. Yoksa sizin o insanları Müslüman etmek ya da kafir etme diye bir yetkiniz yok ki.
Ya önemli olan haksızlığı evet. Ortadan kaldırmak kendilerine. Zaten o yüzden ezilmiş olanlar mümin olduklarından bahsedilmiyor. Devamındaki ayette de اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا inanıp güvenenler yukatilune fi sebilillah Allah yolunda savaşırlar. Vellezine keferu yukatilune fi sebilit tagut. Ancak Allah'ın ayetlerini doğruları görmezden gelenler o azgınların yolunda savaşırlar.
Yani hukuk tanımayan, sınır tanımayan,
evet, sınır tanımayan kişilerin.
Kişilerin.
Fekatilu evliyae şeytan. O halde siz de şeytan dostlarına, şeytanın velilerine, dostlarına karşı savaşın. İnne keyde şeytani kâne daifa. Ancak şeytanın, zaten şeytanın tuzağı, oyunu çok zayıftır.
Zaten şimdi niye zayıf? Çünkü kurulu düzene karşı çıkmak kadar kötü bir şey yoktur. Yani görüyorsunuz,
gerçeklerin bak, ne kadar güçlü olduğu ortada.
Görüyorsunuz mesela Türkiye'nin karşısında olanlar ne kadar yanlış. Mesela bir haklı sebeple yola çıkıyorsun ve adamlar kendilerini bir türlü savunamıyorlar. Bir oraya vuruyorlar, bir buraya vuruyorlar. Dolayısıyla zayıflıklar ortaya çıkıyor.
Yani aynen bugünkü programımızın başlığında olduğu gibi, güçlü olan haklı olan ya da haklı olan asıl güçlü
haklı olan. Güçlü
burada
oluyor.
Da bu ayette aynen bu söylenmiş oluyor. Bir diğer savaşı gerektiren durum da hainlik. O da Enfal suresinin 58. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten. Eğer bir topluluğun yapacağı hainlikten, tabii bir bilgiye dayalı bir şekilde korkarsanız, fembiz ileyhim ala sevain. Onların yaptıklarına anlaşmalarını bozduğunuzu kendilerine bildir.
Ya bu anlaşma yapmış olan bir topluluk. Evet. Bir topluluk anlaşma yapmışsın, bakıyorsunuz ki bir hainlik peşindeler. Bir şeyler yapıyorlar. Bilgiyle bunu öğreniyorsunuz.
Yani o anlaşma tabii, maddelerine tabii uymuyorlar vesaire. Bunu kendilerine bildiriyorsunuz. İnnallâhu yuhibbul la yuhibbul hainin. Allah hainlik yapanları sevmez buyuruluyor. Son bir savaşı gerektiren durumu da Tevbe suresinin 13. ayetinden okuyalım. O da antlaşmayı bozma, yemini bozma şeklinde buyuruluyor. Ela tukatilune kavmen nekethu eymanehum. Antlarını bozan ve hemmu bi ihracir rasul ve elçiyi de çıkarmakta kararlı olan bir toplumla,
daha önce de bunu yapmışlardı.
Evet, bir yani, toplulukla evet, savaşmıyor musunuz? Ve hum bedaukum evvele merretin. Halbuki asıl daha başta da savaşı başlatan bu toplumdu.
Bedir savaşına sebep olanlar, evet. Uhud savaşına olan.
Sonra sulh anlaşması yapıyor.
Gidin şimdi Mekke'yi alın demiş oluyor, evet. Allah-u Teala. Hak ettiler bunu.
Çünkü hem savaş başlatmışlar, hem barış istemiş yapmışlar. Sonra ona da uymamışlar.
Ona da uymamışlar, evet.
Etahşevnehum. Onlardan korkuyor musunuz? Fallahu ahakku en tahşevhu. Asıl kendisinden korkulmaya değer olan Allah'tır. İn kuntum müminin. Eğer güveniyorsanız, inanıyorsanız bu böyledir buyuruyor Rabbimiz. Yani dördüncü olarak antlaşmaların bozulması da yine bir savaş sebebi olarak sayılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam.
Tamam. Peki şimdi bir de şey var. Savaşa başladık. Ne yapacağız o zaman? Savaş sırasında neler yapacağız? Evet, Fatih, senden de onu dinleyelim.
Evet hocam. Savaşın niçin var olduğunu, niçin böyle bir gerçekle karşı karşıyayız, bunu gördük. Savaşın meşru gerekçelerini de gördük. Peki tüm bunlar gerçekleştikten sonra, bu aşamalardan sonra bir savaş fiili olarak, bir savaş öncesinde nelerin yapılması gerektiği ve savaş esnasında nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiğine dair çok evrensel ilkeler var kitabımızda. Öncelikle fıtrata da, zaten vakaya da uygun olarak Allah-u Teala güçlü olmamız gerektiğini emrediyor. Yani böyle, hani bazılarının tırnak içerisinde söylüyorum, iman kuvvetiyle gireriz çıkarız, öyle bir şey değil bu. Güç toplamak, savaşın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak, ki Enfal suresinin 60. ayetinde Allah-u Teala, siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın. Savaşın gereği neyse bunların yapılması gerekiyor. Niçin Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları böylelikle korkutursunuz? Yani öncelikle fiili olarak size saldıran düşman bundan ürker. Ayrıca sizin için kötü emelleri olan ama içinde saklayan, bunu bir fiil şey yapmayan,
açığa vurmayan
kimseler de derler ki, ya yani baksana bu adamlara, bunlarla mücadele edilmez. Biz hiç böyle hayallerin peşine girmeyelim. Ve devamı da ilginç. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir. Haksızlığa uğratılmazsınız. Yani bu konuda yapılan harcamalar bir millet için israf falan değildir. Tam tersine bunlar kat be kat fazlasıyla katma değer sağlar bir ülkeye. Güçlü olmak için yapılan bütün bu şeyler. Öte taraftan yine Kur'an-ı Kerim'e göre
Oradan bu okuduğunuz ayet tarihsel yani. Şimdi atları bu devirde at besleyecek değiliz değil mi?
Evet. Öyle diyorlar maalesef.
Ya bir kere bakın. Atın yerini hiçbir şey tutmaz. Şimdi savaş yapıyorsunuz. Şimdi Türkiye şey yapıyor mu? Benzindir, mazottur üretebiliyor muyuz? Yani adam kesti. Efendim bir bilmem işte elektrik de kesildi. Şu oldu, bu oldu. Ne yapacaksınız? Hatta olsa bile atın gittiği yere hangi savaş aleti gidiyor? Şimdi sen at konusunda uzmansın yani.
Mümkün değil hiçbiri.
Yani bu at çok çok önemlidir. Hatta mesela şeyde iç güvenlikte bile atlar kullanılır.
Ya, haberlerde görülüyor işte. Atlı birlikleri yani.
Avrupa'da çok kullanılıyor.
Yani niye kullanılıyor? Çünkü at gittiği zaman şey gibi değil ki araba, motosiklet gibi değil.
Onun dar sokağı var. Dar
her şeyi yapıyor. Bir de efendim benzinle şuna buna ihtiyacı, bulunduğu yerden bir ot yedi mi ondan idare ediyor.
Aynen öyle.
Yani onun yerini hiçbir şey tutmaz. Evet.
Öte taraftan yine çok ilgi çekici bir ayet. Mesela Enbiya suresinin 80. ayetinde Allah-u Teala Davut Aleyhisselam örneğinde sizi darbelere karşı korusun diye zırhlı elbise yapma sanatını da Davut'a öğrettik diyor. Bu da önemli bir şey. Yani gerekli tedbirlerin alınması, ölmemek için, savaşta ayakta kalabilmek için.
Ya biz buyuz diye boşuna şey yapmaya gerek yok. Hava atmaya lüzum yok yani.
Yine öte taraftan savaş esnasında sayısal dengeyi göz ardı etmemek gerektiğine dair Enfal suresinin 65. ve 66. ayetleri önemli. Yani orada bir takım rakamlar, oranlar var. Savaşa giren topluluklar bu güç dengelerini gözeterek, hesap kitap yaparak, yani böyle gözünü karartıp ya gidelim bakalım ne olacak şeklinde değil de rasyonel bir takım parametrelere göre hareket etmek gerektiği yine Kur'an-ı Kerim'de buna dikkat çekiliyor.
Oradaki oran karşı tarafın hiç olmasa yarısı kadar, evet, bir gücünüz tamam. olacak. Evet. Ama onlar hücum ederlerse tabii ki orada şey. O başka.
Tamam. Yine savaş öncesinde amaç ve karar birlikteliğinin çok önemli olduğunu ve bu konudaki bir sıkıntının savaş esnasında çok acı sonuçlar verebileceğine dair ayetler ki mesela yine Muhammed Aleyhisselam ve onun etrafındaki insanlar örneğinde Enfal suresinin 6. ayetinde yücadilüneke fil hakkı ba'deme tebeyyeneke enneme yusakune ilel mevti ve hum yanzurun. Yani her şey apaçık ortadayken, yani bir savaş kaçınılmaz olduğu herkes tarafından görülüyor iken hala yapmasak mı etmesek mi, ya bu savaş doğru bir şey mi gibisinden bir takım çatlak seslerin artık savaşın kaçınılmaz olduğu dönemde yarar sağlamayacağı ve bunların yapılmaması gerektiği Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşları örneğinden bize gösteriliyor. Bu da önemli. Öte taraftan
yani sanki ölüme gidiyormuş gibi. Evet. Yani dolayısıyla yöneticiler bunu bilmeli. Evet, insanlar içerisinde bak Resulullah'ın ashabı bizde hep böyle kurşun asker gibi anlatılır. Hiç itirazsız falan. Ya garip, insan olduğu her yerde muhalefet olur. Ashab bile ne diyor? Tartışıyorlar. Bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri var, her şey var. Adamlar da gelmişler. Yok, sanki ölüme sevk edilmiş gibi Resulullah'la mücadele yapmasak, etmesek
bunu
falan.
Yapmayın artık.
Ya bu da olur, bunu da unutmayın yani. Olur. Peki ne yaptı Resul? Onlardan herhangi birisine ceza mı verdi? Hayır. Bunlar normal şeylerdir. Yani bunlarla karşılaşacağınızı baştan bilin. Evet.
Yine her türlü önlemin alınması, böyle gözü karartıp rahat hareket edilmemesi, gevşek davranılmaması gerektiğine dair bu ekranlarda sık sık okuduğumuz Nisa suresinin 102. ayetinde Allah-u Teala yani cephede namaz kılarken dahi gerekli bütün önlemlerin alınması, herkesin aynı anda namaz kılmaması, namaz kılan insanların dahi silahlarını, mühimmatlarını yanlarında bulundurmaları, ani bir baskın yememek için bu emniyet tedbirlerinin alınması gerektiğine dair yine bu ayetler dikkat çekici. öte taraftan istihbarat toplamak, savaş öncesinde ittifaklar yapmak, gizlilik kurallarına uymak ki Muhammed Aleyhisselam bazen işte hatta çoğu zaman nereye sefere çıktığına dair bilgilerin gizli tutulmasına ehemmiyet vermiş. Bu konuda bir takım işte istihbarat raporlarına göre hareket etmiş. Bütün bunların Müslümanlar tarafından da uygulanması gerektiği. Ve savaşın gereği nelerse siper kazmak, hendek kazmak, yine Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde bunları görüyoruz. Öte taraftan savaş esnasında dedikodulara kulak asmamak, bunların askerin moralini bozmak için yapıldığının farkında olmak, bunları önemsememek. Nisa suresinin 83. ayeti, kendilerine güven veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki o haberi elçiye ve kendi yetkililerine götürselerdi, yorum yapabilenler gerçeği anlarlardı şeklinde meal verebileceğimiz. Veyahut Ali İmran suresinin 173.
Ben her duyduğumuza inanmamam. Mesela şu savaş ortamında her şeyi duyarsınız. Böyle çok dikkat edin ve çok ciddi bir organizasyonla sizin çok güvendiğiniz kişileri de kandırarak yalan haber yayıp morali bozmaya çalışırlar.
Ali İmran suresinin 173. ayetinde bunlara bazı kimseler şöyle dediler. İnsanlar size karşı toparlandı, onlardan korkun. Yani tehdit ediyorlar veyahut işte korkutmak için. Bak yani şimdi siz bunlarla savaşıyorsunuz ama arkadan öyle büyük gruplar gelecek ki sizi burada işte çember altına alacaklar gibi her türlü propaganda yapılır savaşta. Bunlara karşı da Müslümanların uyanık olması. Hatta işte Muhammed Aleyhisselam'ın biraz önce hocam atıfta bulundu Beni Mustalik şeyi dönüşünde. Bu dedikodular o kadar artık can sıkıcı hale geliyor ki Muhammed Aleyhisselam sırf dedikodu yapmasınlar, münafıklar ortalığı karıştırmasın diye konuşmalarına fırsat vermemek için gece gündüz yol aldırıyor, dinlendirmiyor. Yeter ki konuşulmasın, bir an önce varacağımız yere varalım diye. Yani bu konuda bütün önlemlerin alınması gerekiyor. Bu tür insanların ordunun içerisinde de olabileceği ama bunlara geçit verilmemesi için tedbirler alınacağı. Öte taraftan teşvik edilmesi gerektiği savaşın, işte Muhammed Aleyhisselam örneğinde biraz önce Vedat Hocam da okudu. Nisa Enfal suresinin 65. ayeti mesela, ya eyyühen nebiyyü harritil müminine alel kıtel diye başlıyor. Yani ey nebi, bu savaşın ne kadar önemli ve ciddi bir şey olduğu hususunda onları bilgilendir. Bunun önemini onlara kavrat. Bu işin ne kadar ciddi bir şey olduğunu sürekli onlara hatırlat. Ve benzer ayetler.
Yani müminine derken bütün müminler, kadınıyla, erkeğiyle. Zaten Resulullah'ı Uhud'da koruyan kadınlar yok muydu kılıçlarıyla? Yani bu son, yani sadece onlar geri hizmetleri yapacak değiller yani. Yeri gelir, kılıç kullan, yeri gelir efendim, tabanca kullan, yeri gelir, şey kullan. Buna hepimizin hazır olması lazım. Evet.
Yine savaş esnasında bizzat sıcak savaş esnasında birlikteliğin sağlanması, tek vücut olunması, Saf suresinin 4. ayetinde Allah kendi yolunda kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi kenetlenerek savaşanları sever. Tek bir vücut olmak gibi. Yine savaş meydanından kaçmamak, canını ortaya koymak gerektiğine dair ifadeler. Mesela Enfal suresinin 15. ayeti. Ya eyyühellezine amenu izâ lakîtumullezîne keferû zahfen felâ tüvellûhumul etbâr. Ey inanıp güvenenler, bir askeri nizam halindeyken kafirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın. Bu affedilmez bir günah. Yani savaş başladıktan sonra savaştan kaçmanın Allah-u Teala asla affedilmeyeceğini, hatta bunlarla ilgili hemen bir sonraki ayette çok ağır ifadeler. Yani onların varacağı yerin cehennem olduğunu ve o varış yerinin de ne kadar kötü bir yer olduğunu. Yani herhangi bir mazeret olmadan savaş meydanından kaçmanın asla affedilmeyecek bir suç olduğu. Savaş esnasında direnmek, savaşa dair Allah'ın emirlerini unutmayıp sürekli zihinde canlı tutmak gerektiği. Çünkü o esnada insan can havliyle ulaştığı için, yani bir insanın en heyecanlı ve en endişeli anları belki savaş esnasında, orada en iyi bildiği şeyleri dahi unutma ihtimali olduğu için yine de bu konuyla ilgili Allah'ın emirlerini sürekli onlara hatırlatan insanların olması. Ya اِلَّذِنَا مَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَتَنْ فَسْبُتُوا وَسْكُرُوا اللّٰهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yani ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah'ı savaş ve mücadele ile ilgili emirlerini çokça hatırlayın ki umduğunuza ulaşasınız. Bu savaştan amaçladığınız şeye ulaşasınız şeklindeki ayet. Çünkü savaş ciddiyetsizliği, boş vermişliği kaldırmayacak kadar ciddi bir iştir. Tevbe suresinin 25. ayeti yine Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde, onun ordusu örnekliğinde bize çok dikkat çekici bir şey veriyor. Allah birçok yerde sizi zafere ulaştırdı. Huneyn gününde de öyle oldu. O gün sayıca çok olmanıza şaşırmıştınız ama bu bir işinize yaramamıştı. Yani şımarmamak, güçle, sayıyla övünmek ve bundan dolayı da bir takım tedbirleri atlamanın acı sonuçlar verebileceğini Allah-u Teala yine bize bildiriyor.
Huneyn de ne olmuştu? Önce bir yenildiler, sonra tekrar evet, Allah başarması gibi. Evet.
Savaş esnasında savaşın gereği neyse bu konuda herhangi bir tereddütün yaşanılmaması gerektiği. Enfal suresinin 57. ayeti فَاِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ. Onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki onları arkalarındakiler de dağılsınlar. Yani onlara öyle bir ders verin ki orada ne onlar ne de onların destekçileri bir daha böyle bir şeye teşebbüs edemesinler. Yani asla şey yapmayın, gevşemeyin savaş esnasında. Böylelikle belki akıllarını ne başlarına alırlar şeklinde. Nitekim işte Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Huneyn Savaşı'nda şu veya bu şekilde Müslümanların yapmış olduğu bir takım hataların ne kadar acı sonuçlar verdiğini Allah-u Teala bize gösteriyor. Tabii bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sonuç itibariyle savaşta yapılması gereken her neyse onun mutlaka şey yapılması emrediliyor bize.
Tabii burada ama her şeyden daha önemli. Dikkat ederseniz bütün bu anlatılanlar Allah'ın kurulu düzenini bozmaya karşı yapılan aşırılıkları engelleme gayreti. Ben tekrar ediyorum. Allah-u Teala bizi imtihan ediyor. Herkes Müslüman olacak işte zorla yönetiyor. Böyle bir şey yok. Allah-u Teala diyor ki yani fedekkir inneme ente müdekkir. Sen onlara doğru bilgi ver. Kur'an'ı öğret. Senin görevin bu. Lesse aleyhim musaytir. Sen onları hizaya getirecek değilsin. Bitti. Öyleyse burada bütün mesele hürriyet ortamının sağlanarak herkesin rahat bir şekilde kararlarını verecek duruma gelmesini sağlamaktır. Yani imtihanın rahat olması. Şimdi burada bir insan yanlış yaptığı zaman bir kere o kişi kendine olan güveni kaybeder. Her ne kadar kendini tatmin etmek için uğraşsa bile tatmin edemez. İşte strese girer, şunu yapar, bunu yapar. Ama siz doğru yaptığınıza inanıyorsanız bir kere çok güçlü olursunuz. Ondan sonra Allah-u Teala da size destek de verir. Bir kere içiniz rahat olur. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Eminim. Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara da uyduğunu görürsen ayetlerden ha tamam. Ama bir de Allah onun dışında da birçok destekler verir, birçok yardımlar yapar. Yani haklıysanız hak olan Allah sizin arkanızdadır. Ondan korkmayın. Peki kim Allah'a güvenirse
Allah ona yeter.
Allah ona yeter. Başka şeye gerek yok ki. İşte bu konuda da Cenab-ı Hakk'ın bize yani savaş sırasında yaptığı yardımlarla ilgili de Yahya'yı dinleyelim. Evet Yahya. Evet.
Bu en son Fatih Hoca'nın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Şimdi bütün bu haklı gerekçelerle yapılan savaş ve savaş öncesi ve savaş sırasında yapılacak olan şeylerin tamamı yapıldıktan sonra Müslümanlar artık Allah'ın yardımını hak etmiş oluyorlar. Allah'ın yardımını almadan Müslümanların galip gelmesi mümkün değil. Bunu nereden söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'den, Ali İmran suresinin 160. ayetinden, 3. sure 160. ayet. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki, اِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Eğer Allah size yardım ederse, sizi yenecek hiçbir kuvvet yoktur. Yani Allah eğer yardımcımız olursa, gerisinin hiçbir önemi yok. Sayıca istedikleri kadar çok olsunlar. Teknolojik, askeri, şu bu açıdan istedikleri kadar çok olsunlar. Hani 7 düvel karşımıza geçse, Allah eğer bizimleyse, biz Allah'ın yardımını almaya hak etmişsek, فَلَا غَالِبَ لَكُمْ diyor Allah. Asla sizi hiç kimse yenemeyecek. Ama zıttı da var bunun. وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ. Ama Allah sizi bırakırsa, yani Allah'ın yardımını alamazsanız eğer, Allah'ı da küstürürseniz tabiri caizse, فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ. Kim size Allah'tan başka kim yardım edecek? O zaman da istediğiniz kadar siz güçlü olun. İstediğiniz kadar siz sayıca çok olun. Silahınız çok iyi olsun, askeri açıdan şöyle olun, böyle olun, ne taktikler bilin, ne şuunuz olsun. Allah yoksa yanınızda hiçbir değer ifade etmez. O yüzden وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Bu yüzden müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Evet, o bütün çalışmaları yaptıktan sonra ama Allah yardım edecek. Sadece ben inandım demekle Allah hiç kimseye yardım etmeyecek. Sen haksız gerekçelerle karşı tarafa savaş aç. Askeri bakımından da başarılı olabilmek için hiçbir şey yapma. Ama ben müminim ya, Allah bana yardım edecek diye güven. Bu da boş bir güven olur sadece. Allah gereğini yaptıktan sonra yardımını gönderiyor. Ve yardımını gönderdikten sonra da sizi yenecek hiçbir güç, kuvvet olmuyor artık. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadi. Nerede bunu söylüyor Cenab-ı Hak? Başka bir ayette. Rum suresinin 47. ayetinde. وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ diyor. Müminlere yardım bizim boynumuzun borcudur. Bak, garanti veriyor Allah. Ne demek? Sen mümin ol, siz adam gibi adam olun, gerisini bana bırakın demiş oluyor Allah. Bu güvenle olduktan sonra, gerçekten Allah'ın yardımını aldıktan sonra hiçbir şeyden de korkmamak lazım. İşte biraz önce ayet okundu. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ İnsanlar ortalığı verivere veriyor. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Diyorlar ki Müslümanlara, karşınıza ne ordular çıkıyor, sizi biliyor musunuz? Siz şimdi oraya girmeye gireceksiniz ama işte Amerika karşınıza çıkacak, İngiltere karşınıza çıkacak, Suriye, Rusya mahvedecekler sizi. Hepsi toplanmışlar. فَخْشَوْهُمْ Korkun onlardan. Yapmayın, gitmeyin daha ileri falan gibi. Yani uyarlıyoruz sadece. Ayet tabii ki bugünü söylemiyor ama o günün benzeri olaylar yaşanıyor. Fezadehum imana. Müminlerin bu tür şeyler karşısında sadece imanları artıyor. Evet. Olsun, Allah bizimle değil mi? Beş tanesi değil, 10 tanesi daha gelsin. İşte haklı bir gerekçeyle ve gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hak edeceğimiz Allah'ın yardımı bizi hiçbir şekilde mağlup etmeyecek inşallah. Biz bu güvenle ilerlemek durumundayız. Bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hakk'ın bir vaadi, bir garantisi daha var. Mü'min suresi 40. surenin 51. ayetinde orada da buyuruyor ki اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَكُومُ الْاَشْهَاتِ Hani sadece kıyamette, ahirette değil, dünyada da biz elçilerimize ve müminlere kesinlikle yardım edeceğiz diyor Allah. Kesinlikle yardım edeceğiz. Kime? Müminim diyene. Yani Allah'a şeksiz, şüphesiz güvenen insanlara. Yeter ki biz Allah'ın istediği şekilde olalım. Bütün rızamız bir numarada Allah'ın rızası olsun ama. Bütün hedefimiz. Yani haklı bir gerekçemiz olsun. Gerekli bütün gayreti sarf edelim. Ve bir numaralı hedefimiz de Allah'ın rızasını kazanmak. Bu olduktan sonra Allah yardımını garanti ediyor, müjdeliyor. Buna da inanmak zorundayız. Bir ayet-i kerime daha bununla alakalı. Saffat suresi 37. surenin 171 ila 173. ayetleri. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَقَدْ سَبَقَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza şu sözümüz geçmişti daha önceden. Neydi o? اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Yani onlara demişti ki Allah, kesinlikle yardım göreceksiniz. Size yardım edeceğim ben. Ve inne cündene lehumul galibun. Benim ordularım elbette ki kesinlikle ve kesinlikle galip geleceklerdir. Yeter ki siz benim istediğim gibi olun. Hedef Allah'ın rızasını kazanmak olduktan sonra Allah'ın yardımı inşallah müminlerle birlikte olacak. Peki olmuş mu? Olmuş işte. Nerede olmuş? Bedir'de olmuş. Nerede olmuş? Uhud'da olmuş. Hendek'te olmuş. Mekke'nin fethinde olmuş. Huneyn'de olmuş. Cenab-ı Hak hepsini anlatıyor. Nasıl olmuş? Hem de hiç beklemediğimiz şekilde, yani ummadığımız bir şekilde olmuş. Buyuruyor ki Allah Ali İmran suresi 123 ve devamı ayetlerde. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Çok zor, güvenlik zaafına düştüğünüz zaman, böyle bir sıkıntılı durumdayken Allah size Bedir'de yardım etmişti. Hatırlayın. فَتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Hani Allah'tan çekinin, Allah'tan korkun ki ona karşı görevlerinizi tam olarak yerine getirebilirsiniz. اِذْ تَكُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ Hatırla diyor Resulullah'a hitaben. Sen müminlere diyordun ki اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ Bakın o kadar Müslüman ordusu var. Cenab-ı Hak bir de desteğe kimi gönderiyor? Melekleri desteğe gönderiyor. Diyordun ki onlara size Allah'ın 3000 tane melek göndermesi destek olarak yetmez mi?
Nerede oluyor bu?
Bedir'de.
Hı-hı. Evet.
Bela. Tabii ki yeter. Ama bu da yetmez, şey olmaz yani. İntasbiru ve tettaku. Siz sabırlı olun. Allah'tan çekinin, gereğini yapın. Ve etüküm min fevrim hada. Hala sizi saldıracak olsalar ya. Yümdidüküm rabbukum bi hamseti alafin minel melaiketin müsevvimin. Allah 5000 melek gönderir bu sefer. Yanınızda destekçi olarak, hiç yanınızdan ayrılmayacak. Çünkü Allah'ın orduları bitmez tükenmez ki. Allah gönderir, yardım eder. Niye? Siz yeter ki Allah'ın rızasını kazanma amacıyla orada olun. İlahi kelimetullah için orada olun. Sizden yardım isteyen o mustazafları, ezilmiş insanları kurtarmak niyetiyle, gayretiyle orada olun. Siz öyle olursanız Allah size meleklerini de gönderir yardıma. Niçin bunu yapıyor ama Allah? وَمَا جَعْلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ Allah bir müjde olsun diye size bunu yapıyor. Yani bileceksiniz ki savaştayken ben, Allah'ın melekleri de benim yanımda. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ Ve bununla Allah kalplerinizi yatıştırmak istiyor. Destekçinizin melekler de olduğunu bildiğiniz an, yani Allah hem de melekleri sizin destekçiniz, ondan sonraki kazanacağınız özgüveni düşünebiliyor musunuz? Bir savaşa giriyorsunuz, belki sayıca azsınız, belki askeri kuvvet olarak, teknoloji olarak, şu olarak, bu olarak azsınız. Ama Allah ve melekleri yanınızda. Kim size galip gelebilir? Buna inanmış bir askeri kim mağlup edebilir? İn yansurukumullah felâ gâlibelekum. Allah size yardım ederse hiç kimse sizi mağlup edemez. İşte tabii bunlar ama, hep müminler için müjde. Burada
şunu şey yapmak lazım. Burada o kadar çok hayaller üretiliyor ki. Mesela biz de o hayallerle yetiştirildik. Hatta benim tarikatçılığa evet. Bakış kitabımın birinci cildinde yani de onu bulabilirsiniz. Yani bu meleklerin
yardımının mahiyetiyle alakalı.
Melekler olarak. Geliyor, vuruyorlar, öldürüyorlar. Ya kardeşim az önce sen ne söylüyordun? Bir tane melek bile olsa.
Evet. Yani onu ayeti tamamlı.
Ayeti tamamlı ondan sonra konuşalım. Evet,
yani Allah niye meleği gönderiyor? Bir müjde olsun bize. Bak biliyoruz ki yani biz böyle olursak melekler yanımızda. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ Ve kalplerimiz yatışsın diye. Hiçbir korku, hiçbir şey yok. Ama وَمَنْ نَصْرُ Ve bileceğiz ki yardım اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ Son derece güçlü ve her kararı yerli yerinde olan Allah'ındır yardım. Yardım oradan gelir ancak. Bunun bilincinde olun diyor Allah. Yani başka bir sebepten dolayı falan kazandığınızı da düşünmeyin. Allah öyle istediği için kazanıyorsunuz. Şimdi bakın burada meleklerin yardıma gelmesi iki şekilde açıklandı. Bir müjde olsun ve bir de size
kalpleriniz
tatlı olsun diye dedi. Şimdi hadis kitaplarına da girmiş tabii ki bu. Hocam dedi işte biz de öyle yazdık. Evet Fetvanet'te ben de geçen gün kontrol ettim. Yani daha önce o şekilde cevaplar vermişiz. Meleklerin savaşlardaki rolü diye. Belki hani müstakil bir ders yapmak da ileride mümkün olabilir
yani
bu konu
hakkında. İyi olur bence yapsak ya.
Evet yani bazı rivayetlere de geçti. Yani melekler gerçekten bir asker gibi elde kılıç, ok, yay falan girdi. Savaştılar onlarla birlikte falan diye. İşte rivayetlere girmiş. Ashab kovalıyor birini. Tam ben vuracaktım diyor. Bir anda adam ölüyor. Allah Allah bakıyorum etrafta kimse yok. Anladım ki melek gelmiş öldürmüş falan. Şimdi bakın görünmeyen bir varlıktan bahsediyoruz. Melekten. Şimdi görünmeyen 5000, 3000, 1000 tane varlığın olmasına gerek var mı? Bir tanesi zaten yüzlerce, binlerce kişiye yetmez mi? Görmüyorsunuz ve kesilip duruyorsunuz, ölüp duruyorsunuz yani. Bir tane bile zaten yeter.
Bakıyorsun yanındakinin kellesi düştü.
Evet. Yani bir tane olması yetmez mi bunun? Sadece bir tane bile. Bir orduya görünmeyen bir asker salıyorsunuz.
O yorulur bir tanesi.
Yani o yüzden evet. Peki ama bu tabii yani hem o ayet şey rivayetler hem de biraz sonra okuyacağım Enfal suresindeki bir ayetten dolayı böyle anlaşılıyor. Onu da okuyalım. Bir şeyler daha söyleyelim. Şimdi benzer bir şekilde meleklerin yardımı Enfal suresinde de anlatılıyor. Şimdi Enfal suresinin de 9. ayetinden itibaren Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ O gün yani Bedir günü Rabbinizden yardım istiyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Allah da sizin yardımınıza icabet etti. Ne diyerek? اَنِّي مُمُدِّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلَاكِ Bak ilk başta 1000 tane melekle Allah diyor yardım edeceğim size. 1000 melek. Murdifin. Birbiri ardınca gelecek 1000 tane melekle. Ama bu da niye? وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِه۪ي قُلُوبُكُمْ Bunu da Allah iki şekilde yapacak. Yani iki şey olsun diye. Size bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye. Yani moral motivasyonunuz en iyi şekilde, en yüksek seviyede olsun diye Allah bunu yapacak.
İstersen burada bir şey ilave edelim de tam izleyicilerimiz konuyu kavramış olsunlar. Şimdi biliyorsunuz Allah-u Teala şeyde Nas suresinde bize şeytandan Allah'a sığınmamızı emreder. İşte Kulauzu bi Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar kişinin içine vesvese verirler. Bugün de işte sosyal medyada şudur budur vesvese veriliyor.
Yani moral bozucu,
moral bozucu şeyler yapıyorlar. Buna karşı Allah'a sığının diyor. Bir de şimdi hadi onu şey yaptık bir de şey Allah-u Teala iblisi biliyorsunuz kovduğu zaman ne dedi? Ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim dedi şeyde Araf suresinde. Göreceksin çoğusu görevini yapmayacak.
Yani şaşırtmak için şeytan elinden geleni her şeyi yapacak. Peki bunu
ondan sonra şey de yapıyor. Yapacak, vesvese verecek, kulağımıza fısıldayacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Bu konuda Allah-u Teala kimseyi de istisna etmemiş. Allah'ın elçileri de dahil. İşte şeyde Hac suresi 50 miydi? Ve estağuzu ve merselna min kablike 52. Ve merselna min kablike min rasulin ve la nebiyyin la izâ temenne elka şeytanı fi umniyeti. Ya Muhammed diyor senden önce de çünkü Resulullah'a da yapılıyor bu. Bir nebi, bir rasul herhangi bir şeyi tasarladığı zaman şeytan onun tasarısının içerisinde mutlaka bir vesvese sokar. Şimdi bunu yaptıkları için Allah-u Teala vahiy geldiği zaman Hac suresinin son ayetlerinde belirtiyor. Vahiy geldiği zaman melekler çevrede büyük bir şey kuruyorlar. Cin mi? Nedir? Hangi suresi? Hac mi?
En sonunu
İkisinde C harfi var ya ondan dolayı. Cin suresinin son ayetlerinde 72. sure değil mi? Son ayetlerinde Allah-u Teala vahiy geldiği zaman o nebinin etrafında meleklerin büyük bir koruma çemberi oluşturuyor ki şeyler içeri girmez. Şeytanlar içeri girip de onun zihnini meşgul etmesin ve o gelen ayetleri çok güzel bir şekilde kavrasın. İşte bu hac sırasındaki meleklerin yaptığı da bu. Yani şeytanların sokuşup da bunların moralini bozmasını, içerisine fitne ve fesat yapmasını engelleyerek yani bu melekler etrafta bir koruma oluşturuyor ve bunların etrafını bırakmıyorlar. Niye bir tane değil de 1000 tane şu bırakmıyorlar ve koruma oluşturuyorlar ve o insanlar tamamen şeye odaklanıyorlar, savaşa odaklanıyor, işleri son derece mutmain oluyor ve yani bu burada yüksek moral yüksek vazifelerini de tam yapınca Allah yardım ediyor. Allah vazifesini yapmayana yardım etmez. Öyle lafla değil yani.
Evet bu Ahzab suresinin 43. ayetini hatırlayalım burada. Cenab-ı Hak orada buyurmuştu ki Hüvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu. Hani Allah ve melekleri size destek veriyorlar. İşte nasıl destek veriyor? İşte bu şekilde yani Allah meleklerini gönderiyor. Bu desteğin bir şeyi de Fussilet suresinin 30. ayetinde açıklanıyor 41. ayette. İnnellezîne kâlû rabbenallâhu sümme istekâmû. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlar var ya. Tetenezzelu aleyhimul melâike. Bak melekler onlara iner. Şimdi savaş meydanına indiğini düşünelim. Ne yapar? Ne derler? Ella tahafu ve la tahzanu. Sakın ola korkmayın. Hiçbir şekilde üzülmeyin. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adun. Size vaat edilen cennetle sevinin. Nahnu evliyâukum fil hayâtid dünyâ. Biz dünya hayatınızda nasıl sizin hep yanınızdaysak ve fil âhireh, ahirette de yanınızda olacağız. Bak hep bunlar moral motivasyon yüklemesi bir manada askere, mücahitlerin yanında. E şimdi bunu düşündüğünüz zaman savaşlar düşünün. Allah, melekler sizin desteğinizle, sizin arkanızda. Bu sayede daldınız mı Allah'ın izniyle sizi yenecek hiçbir şey yok. Şimdi o biraz önce bıraktığım yere geri döneyim. Enfal suresine. Orada da Allah dedi ki işte melekleri size bir müjde ve kalplerinizi tatmin etmek için gönderiyor. Yine vurgu ve men nasru, ama bilin ki yardım illa min indillah innallahi azizun hakim. Ama yardım Allah'tan geliyor. Bir ayet atlayarak gelelim 12. ayete. İz yuhi rabbuke ilel melaike. İşte o yardıma gelen meleklere Allah vahy ediyordu. Şimdi bakın meleklerin pozisyonunu şimdi çok net göreceğiz. Enni ma'akum. Ben de sizinle beraberim. Öyleyse ne yapın? فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Müminlere sebat, yani müminleri cesaretlendirin. İşte duaları ve destekleriyle müminlere yani
geri kaçmasınlar.
Yani müminleri sabit tutun tabiri caizse. Şimdi burada meleklerin şeyi fiili olarak savaşıp savaşmadığı ile ilgili bu ayet önemliydi. Seulqi fi kulubillezine keferur ru'be. Kafirlerin de kalplerine ben korku salacağım diyor Allah. Bak şimdi yani yardım nasıl geliyor, Allah'ın yardımı? Kafirlerin kalbine de müminlerle ilgili bir korku salıyor. Siz hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Allah yanınızda, melekler yanınızda. Karşı taraf ne kadar üstünlüğe sahip olursa olsun ödleri kopuyor sizden. Böyle, yani içi, morali, motivasyonu böyle olan iki ordu düşünelim şimdi. Bir taraf Allah ve meleklerin desteğiyle hiçbir şeyden korkmadan ve zaten illa ihdel husneyeyn diyor ya, iki güzellikten biri bizi bekliyor. Ya şehitlik ya gazilik diyen insanlar. Öbür tarafta sayıca, teknolojik olarak şundan bundan üstün olup ona rağmen karşı taraftan korkan, tırsan bir ordu var. Öyle düşünelim. Allah ben onların kalplerine sizinle ilgili korku salacağım diyor. İşte fadribu fevkal e'naki vadribu minhum külle benan. İşte birçok mealde de böyle olur. Deniyor ki Allah meleklere de dedi ki gidin onların boyunlarına ve parmaklarına siz de vurun kafirlerin. Ha işte deniyor ki tamam, melekler böylece fiili olarak savaşa katılmış, kafirlerin boyunlarını ve parmaklarını vurmuşlar.
Dün ne diyordun? Dün içeride müzakere ediyoruz da Yahya diyor ki şeyde Bedir'de şeylerin sayısı, kafirlerin sayısı zaten 900 küsürdü.
3000 tane olsa
3000 tane de melek geldi. Hepsi boynunu parmaklarını vuruyor. Sen ne ortaya çıkar dedin sonunda?
Kuşbaşı olur.
Kuşbaşı demedi.
Kıyma mı dedi?
Kıyma dedi. Kıyma olur. Kıyma haline gelir. Yani bir tane canlı kalmaz.
Evet, olay... 3000 melek 900 tane müşrikle kılıçlı savaşacak olsa ne olur?
Başka abi, bir şey olur mu? Böyle bir yani olay yok. Halbuki şey ama... bütün mesele Allah-u Teala manevi destek veriyor. Sen o savaşı yapmazsan kesinlikle o kazanamazsın. Sen yapacaksın.
O yüzden bizim mealde burası nasıl meallendirilmiş? Öyleyse yani seulqi fi kulubillezine keferur ru'b. Hani ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Fadribu. Yani müminler. Yani burada hitapta bir yönelme oluyor. Ey müminler, siz de hani üzerinize düşen görevi yapın. Ne o? Kafirlerin boynunu vurun. İşte şöyle yapın, böyle yapın diye. Değil mi? Bu şekilde tabii, meal tabii, verilmiş. Tabii. Yani meleklerin pozisyonunun gereği olarak böyle yapılmış. Bir hemen kısaca o zaman Tevbe suresi 25'e ve 25-26. ayette de Huneyn savaşı ile alakalı olarak Cenab-ı Hak buyurdu ki لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرًا. Allah birçok yerde size yardım etti. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. Huneyn'de de yardım etti size. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Bak bu sefer müminler bir hataya düşmüş. Çokluğunuza güvendiniz diyor o gün. O ana kadar müminler sayıca hep az. Ama ona rağmen kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesiraten biiznillah. Allah'ın izniyle nice az olan topluluk, nice çok sayıca çok olan topluluğa galip gelmiştir diyor. Yani Allah olduktan sonra 100 kişi 1000 kişiyi de yener evvelallah. Onda problem yok. Ama o gün Huneyn'de tam tersi olmuş. Mesela Müslümanlar çok, kafirler az. Bir gevşeklik gösterip demek ki böyle bir şey olur. İz acebetüküm kesretüküm. Bu sefer siz çokluğuna güvendiniz. Demek ki bir takım hatalar yaptılar. Felem tugni ankum şey'a. Ama Allah'tan gelecek olan şeyinizi engelleyemedi bu çokluğunuz. Ve dâgat aleykümül ardu bima rahubet. Tüm olanca genişliğine rağmen o topraklar size dar geldi. Sümme velleytüm müdbirin. Kaçmak zorunda kaldınız. Müslümanlar bozulmuş. Bozguna uğramışlar. Ama ne oldu? Sümme enzelallahu sekinetehu ala rasulihi ve alel mu'minin. Daha sonra Allah Resulüne ve müminlere bir sekinet, bir işte huzur, bir sakinlik indirdi. Ve enzele cunuden lem taravha ve görmediğiniz ordular indirdi işte melekler.
Yani tabii
toparlanmalarını sağlıyor.
Cunut derken kılıçlı mılıçlı anlarlar. Yani bir topluluk anlamına gelir. Cünt kelimesi Arapça'da topluluk anlamı. Melekler topluluğunu indirdi yani.
Evet, yani bu sayede işte yine müminler moral motivasyon açısından toparlanıp Huneyn'de de galip geliyorlar. Benzer bir ayette.
Ama isterseniz ileride şunu da söyleyelim. Siz bakın ne zaman Allah indirdi? Müslümanlar kendilerine geldiği zaman. Evet. Kendilerini büyük görürlerse melek
yoksa
falan filan gelmez.
Yoksa o tattılar yani.
Öyle
o
şey
bir,
yok.
Yani. Bir ara bir mağlubiyeti tabii tattılar. Ve şehitler verildi çok ciddi olarak. Benzer ifadede Ahzab suresinin 33. surun 9. ayetinde de var. Hendek savaşında da Allah diyor ki ve enzele cunudel lem teravha. Görmediğiniz ordularla Allah size destek verdi. İşte rüzgar gönderiyor falan. Yani Allah'ın tabii ki her türlü yardımı oluyor. İşte melekle oluyor, rüzgar göndermek suretiyle oluyor. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam döneminde denizi yararak yardım etti. Yani Allah'ın yardım şekilleri, çeşitleri saymakla bitmez ki zaten. Yeter ki bir, haklı gerekçeyle savaşa girmiş olun. İki, hedefiniz birinci manada Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Üç, üzerinize düşen bütün vazifeleri yapın. Ondan sonra Allah'ın yardımı sizinle olduktan sonra hiçbir şeye bakmadan Allah sizi galip getirecek. Cenab-ı Hakk'ın bu yönde de bir müjdesi var. İnşallah hani bizi dinleyenler, yarın öbür gün dinleyecek olanlar, şu an savaşta olanlar, yarın savaşa gidecek olan herkesin yani hedefinin bu olmasını niyaz ediyoruz. Herkesin hedefi İlahi kelimetullah olsun. Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği haklı sebeplerle ancak savaşta olalım. Ondan sonra karşımıza kim çıkarsa çıksın Allah'ın izniyle yerle bir ederiz.
Evet, yani o, yani haklı olan güçlü olur gerçekten. Evet. Çünkü önce siz kendinize yani haklı olduğunuz için kendinize güveniniz ortaya çıkar. Allahü Teala'nın da desteği oluyor, yardımları oluyor. Bir de şunu da yine unutmayalım. İnsanoğlu muhalif yapıda olduğu için bugün dost bildiğiniz hemen biraz sonra size düşman olmaya başlayabilir. Yani her insan her an yoldan çıkabilir. Dolayısıyla sizin karşınıza bir düşman olarak geçebilir falan. O zaman biz her türlü olumsuz şarta karşılık her an hazırlıklı olmak zorundayız. Bütün gücümüzün yettiğince, imkanlarımız mümkün el verdikçe bunu yapmamız lazım. Zaten biliyorsunuz yaklaşık iki asra yakın bir dönemdir ki Müslümanlar tarih sahnesinde pek varlık gösteremediler. Şimdi de çok ciddi anlamda ortaya çıkma noktasındalar. Dünya İslam'a çok ciddi anlamda açık ama bizim doğru dürüst Müslüman olmamız lazım. Her açıdan ki Allah'ın yardımına ve desteğine erişelim, hak edelim. Allah yardımcımız olsun. Yani karşı taraftan biz bir şey bekleyemeyiz. Kendimiz olmalıyız. Karşı tarafa da örnek olmalıyız. Allahü Teala ordumuza zaferle nasip eylesin. Hepsinde Allah rızasına odaklanan kişiler olmalarını nasip eylesin.